Ayrım 11, sayfa 81, 11. kısım. İncelenen göğüs kafesinin ön yüzünde kesici bir aletle gerçekleştirildiği anlaşılan uzunlamasına yaralar var. Omuzlarda, kollarda aynı aletle yapıldığına inandığımız yaralar görüyoruz. Adli tıp uzmanı yıpranmış bir önlük giymiş, küçük çerçeveli gözlükler takmıştı. Adı Mark Costus'tu. İnce, uzun hatlı, dalgın bakışlı bir genç. Nimes daha ilk bakışta onu sevmiş, ondan gerçek araştırmacı, tutkulu bir uzman halini bulmuştu. Deneyimsiz olabilirdi ama hırstan yana eksiği yoktu kuşkusuz. Raporunu düzenli bir sesle okuyordu. Vücutta çok sayıda yanık izleri var. Göğüste, omuzlarda, böğürde, kollarda bu tür yaklaşık 25 iz bulduk. Bir o kadar da yukarıda belirtilen yaralarla karışıyor. Nimes sözünü kesti. Bunun bir anlamı var mı? Doktor gözlüklerinin üzerinden sıkılarak baktı. Bana kalırsa katil yaraları ateşle dağlamak istemiş. Yaraların üzerinde biraz benzin döküp yakmış. Kaçak bir aerosol kullandığını söyleyebilirim ya da bir karçır. Neumanns, psikoloji sosyoloji binasının birinci katında karargah kurduğu uygulamalı çalışmalar salonunu bir kez daha arşınladı. Adli tıp uzmanıyla görüşmesini gözlerden ırak bir odada yapmak istemişti. Yüzbaşı Barnes ile Teğmen Joynesio da gelmişler. Öğrenci iskemlelerine yerleşip uslu uslu oturmuşlardı. Devam edin dedi doktora. Aynı zamanda çok sayıda çürük, ödem ve kırıklarla karşı karşıyayız. Sadece göğüs bölgesinde 18 çürük saydık. 4 kırık kaburga, köprücük kemiklerinin ikisi de un ufak olmuş. Sol elde 3, sağ elde 2 parmak ezilmiş. Üreme organları da birçok darbe almış. Bu darbeleri yapmak için kullanılan aletin yaklaşık 7 cm kalınlığında demirden ya da kurşundan yapılmış bir çubuk olduğunu düşünüyorum. Buradaki yaralara cesedin taşınması ve yara sıkıştırılması sırasında oluşturulanlar arasında bir ayrım yapmak gerekir ama postmortem ödemler ölümden önce olanlardan farklı özellikler gösterir. Nimes öteki dinleyicilere baktı. Kaçılmaya çalışılan gözler terli şakaklar. Vücudun üst kısmına gelince yüze hiç dokunulmamış. Ense de belirgin bir iz ya da çürük yok. Nimes yine araya girdi. Yüze darbe vurulmamış mı? Hayır. Hatta sanki katil hiç dokunmak istememiş gibi. Costas gözlerini rapora indirip kaldığı yerden okumayı sürdürmek istedi ama Nimes ona fırsat vermedi. Bir dakika, galiba rapor bu şekilde daha çok sürecek. Doktor gözlerini asabice kırpıştırarak raporun sayfalarını çevirdi. Evet, daha birkaç sayfa var. Tamam, bunları daha sonra herkes kendi başına okusun. İyisi mi siz bize ölüm nedenini açıklayın. Bu anlattığınız yaralar kurbanın ölümüne neden olmuş olabilir mi? Hayır, adam boğulma sonucu ölmüş. Çapı yaklaşık 2 milim kalınlığında metal bir telle. Bisiklet fren kablosu, piyano teli ya da bunlar gibi bir şey. Kablo yaklaşık 15 santim uzunluğunda bir bölgede deriyi kesmiş. Adem elmasını ve gırtlak kaslarını parçalamış, atar damarı kesip kanamaya neden olmuş. Cinayet saati? Söylemesi güç. Vücudun dertop olması nedeniyle bu duruş ölüm katılaşması sürecini değiştirmiş böylece. Yaklaşık bir saat söyleyin. Bana kalırsa cumartesi akşamı gün batımına yakın 20 ila 24 arasında. Sizce Kalyans gezintiden dönerken mi karşılaşmış katiliyle? Şart değil. Bana kalırsa işkence oldukça uzun sürmüş. Bence Kalyans katille sabah saatlerinde yakalandı. İşkence de bütün bir gün sürdü. Sizce maktul kendini korumaya çalıştı mı? Yaraların çokluğu yüzünden buna cevap vermem mümkün değil. Emin olduğum tek şey var, Kalyons bayıltılmadı. İşkence sırasında bağlıydı ama şuuru yerindeydi. Kollarındaki ve bileklerindeki bağ izleri belirgin. Öte yandan Kalyons'un ağzında bir tıkaç izine rastlamadığımdan, katilin çığlıklarının duyulmasından çekinmediği sonucunu çıkarıyorum. Nimes gidip pencerenin pervazına yaslandı. İşkence izleri hakkında ne diyeceksiniz? Profesyonelce bir çalışma mı? Profesyonel mi? Yani savaşta kullanılan yöntemleri andırıyorlar mı? Bilinen yöntemleri? Bu konunun uzmanı değilim ama sanmam, bana kalırsa bu işkence izleri bir çılgının işi. Sorularına doğru cevap almak isteyen bir çatlığın. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Katil Kalyans'ı konuşturmaya çalışıyordu. Kalyans da konuştu. Nereden biliyorsunuz? Costas alçak gönüllükle eğildi. Odanın sıcaklığına rağmen parkasını çıkarmamıştı. Eğer katil Remy Kalyans'a sadece zevk için işkence yapmış olsaydı sonuna kadar gitmesi gerekirdi. Oysa biraz önce söylediğim gibi sonunda onu öldürdü, telle boğarak. Cinsel işkence izi? Yok, o açıdan söyleyecek bir şey bulamadım. Bu onun tarzı değilmiş, hepsi bu. Nymans masa boyunca gidip geldi, böylesi işkenceler yapabilecek bir canavarı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Sahneyi yaşamaya, dışarıdan görmeye. Hiçbir şey canlandıramadı gözünde, ne bir yüz ne de bir silüet. O zaman işkence göreni düşündü, ölüm ve acıyla karşı karşıya kaldığı an neler gördüğünü tahmine çalıştı. Kahverengi, sarı ve kırmızı vahşi hayvan hareketleri gördü. Dayanılmayacak bir darbe, ateş ve kan fırtınası. Kalyans'ın son düşünceleri neydi acaba? Kelimeleri seçerek sordu. Biraz gözlerden söz edin. Gözlerden? Soruyu soran Barnes'tı. Şaşırmış, sesi tiz çıkmıştı. Nymans cevap verme zahmetine katlandı. Evet, gözlerden. Biraz önce hastanedeyken farkına varmıştım. Katil kurbanın gözlerini çalmış. Göz çukurları suyla dolu sanki. Kesinlikle, dedi Kostas. Öyleyse baştan başlayın, dedi emredercesine Nymans. Kostas notlarına daldı. Katil göz kapaklarının altında çalışmış, kesici bir alet sokup optik siniri ve göz kaslarını kesmiş, ardından gözleri çıkarmış, sonra da özenle çalışarak yuvalarının içini kazımış. Kurban bu operasyon sırasında ölmüş müydü? Bilmem, yine de bu bölgede gördüğüm kanama belirtileri Kalyans'ın hala hayatta olduğunun kanıtı olarak düşünülebilir. Bu sözleri bir sessizlik izledi. Barnes'ın yüzü bembeyazdı. Joynesio ise dehşetten buz kesilmişti. Sonra, dedi Nymans, her geçen saniye daha da boğucu hale gelen sıkıntıyı gidermek istercesine. Sonra, kurban öldükten sonra katil göz çukurlarına su doldurdu. Nehir suyu sanırım. Sonra da göz kapaklarını özenle kapadı. Gözlerin herhangi bir saldırıya uğramamış gibi kapalı ve şişmiş olmalarının nedeni bu. Operasyona dönelim. Size göre katilin cerrahi yeteneği var mı? Hayır, olsa olsa çok yüzeysel bazı bilgileri olmuş olabilir. Tek söyleyeceğim, işkencede olduğu gibi bu konuda da özenle çalışıldı. Nasıl aletler kullanılmış, işkencede kullandıklarını mı? En azından aynı tip aletler. Hangi tip? Tıbbi aletler, kesiciler, bistüriler. Nymans doktorun karşısına dikildi. Bize söyleyecek başka bir şeyiniz yok mu? Bir belirti, raporunuzu okuduktan sonra izlenmesi gereken bir yön. Yok, maalesef yok. Ceset kayalıklardaki yara sıkıştırılmadan önce büyük bir dikkatle yıkanmış. Bu yüzden cinayet yeri konusunda bir bilgi verilmesi imkansız. Katilin kimliği konusunda da tek bildiğimiz katilin güçlü ve yetenekli biri olduğu, hepsi bu kadar. Bu kadar ama az diye homurdandı Nymans. Kostas bir an tereddüt etti, sonra rapora baktı. Hiç değinmediğimiz bir ayrıntı daha var. Cinayetle ilgisi olmayacak bir ayrıntı. Komiser doğruldu. Ne gibi? Remy Kalyans'ın parmak izi yok. Ne demek bu? Parmak uçları öylesine yıpranmış, o denli törpülenmiş ki ne bir çizgi ne de bir iz kalmış. Belki de bir kazada yandı. Belki de yıllarca önce geçirdiği bir kazada. Nymans kaşlarını bir şey bilmediğini belirtmek için kaldıran Barnes'a baktı. Anlayacağız diye homurdandı komiser. Doktora parkasına değecek kadar yaklaştı. Bir profesyonel olarak bu cinayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Böylesi bir işkence karşısında hekim güdüleriniz ne diyor? Kostas gözlüklerini çıkarıp göz kapaklarını ovuşturdu. Gözlüklerini yeniden taktığında bakışları cilalanmış gibi daha parlaktı. Sesi de daha kararlı. Katil karanlık bir ritüel izliyor. Kayalığın yarığında, cenin pozisyonunda sonuçlanması gereken bir ritüel. Bütün bunlar çok kesin, çok düşünülmüş. Bence gözlerin yuvalarından koparılmasında temel bir anlamı olmalı. Bir de su var. Göz kapaklarının altında gözlerin yerini alan su. Sanki katil göz çukurlarını temizlemek, bir şeylerden arındırmak istermiş gibi. Göz çukurlarından aldığımız suyu inceliyoruz. Bilinmez tabii, belki de bir ipucu, bir belirti buluruz. Kimyasal bir belirti. Nymans bu son cümleyi belli belirsiz bir el hareketiyle karşıladı. Küçük göle yaptığı ziyaretten beri komiserde bunun bir katarsis töreni, bir arındırma olduğunu düşünüyordu. İki adam aynı yerde buluşuyorlardı. Gölün üzerinde bir yerde. Pisliği temizlemek istemişti katil. Belki de sadece kendi cinayetini. Dakikalar geçti. Kimse hareket edemiyordu. Sonunda Nymans odanın kapısını açıp mırıldandı. Hadi iş başına. Zaman daralıyor. Remy Callens'ın neyi itiraf etmek zorunda olduğunu bilmiyorum. Sadece itirafın başka cinayetlere neden olmamasını diliyorum. 12. Kısım. Nymans ile Joy Nesio yeniden kütüphaneye gittiler. İçeri girmeden önce komiser belli etmeden genç teğmenin yüzüne baktı. Joy Nesio çizgileri karmakarışıktı. Nymans bir sporcu gibi soluyarak genç arkadaşının sırtına bir şaplak indirdi. Genç Eric pek rahatlamamış olsa da gülümsemek zorunda hissetti kendini. İki polis kitaplarının bulunduğu geniş odaya girdi. Sıkıntıları yüzlerinden okunan iki adli polis memuru gömleklerinin kollarını sıvamış, bir sürü başka polisle birlikte kütüphaneyi işgal etmiş, gerçek bir arama yapıyorlardı. Önlerinde bloklar, sütunlar halinde dizilmiş yüzlerce kitap. Joyce Neo şaşkınlıkla sordu. Bu da ne? Cevap memurların birinden geldi. Biz de söylenenini yapıyoruz işte. Kötülükten, dini törenlerden söz eden kitapları arıyoruz. Hem Joyce Neo, Neyman'sa baktı. Operasyonun kararsız gidişinden rahatsız olmuş gibiydi. Memura dönüp bağırdı. İyi ama size bilgisayardan yararlanmanızı söylemiştim. Raflardaki bütün kitapları aramanızı değil. Bilgisayar araştırması yaptık. Önce başlıklara, sonra da konulara göre. Şimdi kitapları bir ipucu bulmak için tarıyoruz. Cinayetle bazı benzerlikler bulmak için. Neymans araya girdi. Yatılı öğrencilerden yardım istediniz mi? Polis memuru keyifsizce cevap verdi. Onların hepsi kendini filozof sanıyor. Bizleri konuşmaya boğdular. İlki kötülüğün bir burjuva kavramı olduğunu, bütün bunların toplumsal açıdan, özellikle de Marksizm açısından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Onunla bir yere varamayacağımıza karar verdik. Bir ikincisi bize sınırdan, sınırın ötesine geçmekten dem vurdu. Ama sınırın bizim içimizde olduğunu ekledi. Vicdanlarımızın daha üstün bir sansürcüye durmadan pazarlık ettiğini. Neyse bir şey anlamadık tabii. Üçüncüsü bizi mutlak kavramına ve imkansızlık araştırmasına yönlendirmek istedi. Amaç olarak ne iyi de ne de kötü de gerçekleşmeyecek mistik deneyimlerden bahsetti. Her neyse kısacası anlatılanlardan bir şey çıkaramadık teğmen. Nymans kahkahasını tutamadı. Sana söylemiştim diye fısıldadı Joy Nesio'ya bakıp. Entellerden sakınmak gerek. Sonra şaşkın polis memuruna döndü. Araştırmaya devam edin. Anahtar sözcükler, kötülük, şiddet, işkence ve ritüel. Bunlara bir de gözler, su ve arınma kelimelerini ekleyin. Bilgisayardan yararlanın. Öncelikle böyle kitaplara başvuran, benzer konularda çalışan, örneğin doktoralarını bunun gibi alanlarda hazırlayan öğrencilerin adlarını bulun. Ana bilgisayarla çalışanınız kim? Deri ceketin altında omuzlarını oynatan iri cüsseli biri ayağa kalktı. Ben komiser. Callens'ın belgelerinde bir şey bulabildiniz mi? Hasar görmüş kitapların, ısmarlananların falan listeleri var. Kitaplara bakmak için gelen öğrencilerin kitapların kütüphanedeki yerlerinin listeleri. Yerlerinin mi? Evet, Callens'ın işi kitapları yerine yerleştirmekti. Teğmen baş işaretiyle cam dolapları gösterdi. Şu cam dolaplara. Hepsinin yerini programına kaydediyordu. Onun test çalışmalarını bulabildiniz mi? Bulduk. 1000 sayfalık bir belge. Antik çağ ve üzerine notlar karalandığı kağıtlara göz attı. Olimpiya, olimpiyat oyunlarından ve oyunların çerçevesinde düzenlenen kutsal törenlerden söz ediliyor. Şu kadarını söyleyebilirim, oldukça ciddi bir şey. Bir çıkış alıp okuyun. Efendim, Nymans alaycı bir tavırla ekledi. Çapraz okuyarak tabii. Adamın şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Komiser ara vermeden ekledi. Bilgisayarda başka bir şey yok mu? Video oyunu, elektronik posta kutusu. Polis memuru başıyla hayır işareti yaptı. Nymans şaşırmamıştı. Callens'ın sadece kitaplarla yaşadığı kanısındaydı. Profesyonel görevinde sadece bir tek eğlenceye yer veren katı bir kütüphaneci. O eğlence de tezini yazdırmaktı kuşkusuz. Böylesi bir ketuma ne itiraf ettirilebilirdi ki? Pierre Nymans, Joy Nesio'ya baktı. Buraya gel, soruşturman ne durumda bilmek istiyorum. İki yanı kitaplarla kaplı aralıklardan birine girdiler. Aralığın dibinde bir kitap karıştıran kasketli bir sivil memur vardı. Komiser böyle bir sahne karşısında ciddiyetini korumakta zorlandı. Teğmen blok notunu çıkardı. Yatılılardan çoğunu Kalyanısların kütüphanedeki meslektaşlarından ikisini sorguladım. Remy fazla sevilmiyordu ama en azından saygı görüyordu. Onu neden sevmiyorlar? Özel bir şey yok. Bana kalırsa insanlara rahatsızlık veriyordu. İçine kapanık, esrarlı biri. Ötekilerle iletişim kurmak için hiçbir gayret göstermeyen biri. Bir bakıma işine uygun bir davranış. Joyce Noe çevreye şöyle bir baktı, ürkmüş gibiydi. Düşünün bir, bu kütüphanede bütün gün sessizliğini korumak zorunda kalmak. Babasından söz eden oldu mu? Onun da kütüphaneci olduğunu biliyor muydunuz? Evet, söz ettiler. Aynı tip, Ketum ne düşündüğünü belli etmeyen, bu günah çıkarma havasının uzun dönemde insanı etkilememesi imkansız. Neymans kitaplara yaslandı. Onun da dağda öldüğünü söylediler mi? Tabii ama bu ölümün kuşkulu bir yanı yok. İhtiyar çığ altında kalıp, biliyorum sana göre Kalyanser'dan, babadan ve oğuldan nefret eden biri olabilir mi? Komiser maktul kütüphane raflarından kitap alıp getiriyor, fiş doldurup öğrencilere bir masa numarası veriyordu. Böyle bir adamın nasıl bir intikam duygusu yaratacağını düşünüyorsunuz. En son basımı vermediği için bir öğrencinin öfkesini çekmiş olabilir mi? Peki dağcılık konusunda? Joyce Noe yine blog notuna baktı. Kalyanus hem dağcı hem de mükemmel bir yürüyüşçüydü. Onu giderken gören tanıklara göre geçen cumartesi günü 2000 metre yükseklikte bir yürüyüşe çıkmış olmalı. Malzemesiz. Yürüyüş arkadaşı falan? Hiçbir zaman. Karısı bile gitmezmiş. Kalyanus yalnız biriydi. Otizmin sınırlarında biri. Neymans da öğrendiklerini anlattı. Nehir kıyısına gittiğimden kayada takoz izleri gördüm. Katilin cesedi yukarıya çıkmak için dağcılık yöntemleri kullandığını düşünüyorum. Joyce Noe'nun yüzü kasıldı. Tüh, oysa ben de çıkmıştım oraya. İzler yarın içinde. Katil oyuğa makaralar bağladı. Sonra cesedi yukarı çekmek için kendi ağırlığından yararlandı. Allah kahretsin. Yüzünde bir pişmanlık ve hayranlık karışım vardı. Neymans gülümsedi. Benim bir maharetim yok. Tanıklarımdan biri yol gösterdi. Fanny Ferrea, gerçek bir profesyonel. Göz kırptı. Sert biri aynı zamanda. O konuyu derinine araştırmanı istiyorum. Böylesi malzemeler kullanan, dağcılıkta uzmanlaşmış insanların listesini çıkarmaya çalış. İyi ama binlerce kişi demek bu. Meslektaşlarından yardım iste. Barnes'tan iste. Belli olmaz. Bakarsın bu araştırmadan bir gerçek doğar. Gözlerle de ilgilenmeni istiyorum. Gözlerle mi? Doktoru duydun değil mi? Katil özel bir dikkatle Kalyans'ın gözlerini çıkardı. Bunun ne anlama geldiğini konusunda en ufak bir fikrim yok. Belki fetişizm, belki de özel bir arınma isteği, belki de gözler katile Kalyans'ın gördüğü bir sahneyi hatırlatıyor. Ya da katilin bir süredir omuzlarında hissettiği bir bakışın ağırlığını. Ne bileyim, biraz karmaşık. Üstelik bu psikolojik palavralardan da hiç hoşlanmam. Yine de bütün kenti alt üst etmeni ve gözlerle ilgili ne varsa bulmanı istiyorum. Mesela bu kentte ya da fakültede gözle ilgili bir kaza olup olmadığını, karakollara gidip son yıllarda bu konuyla ilgili bir kayıt olup olmadığını araştır. Bölge gazetelerine falan tara, birilerinin yaralandığı kavgalar falan ya da hayvanlara saldırı. Bilmiyorum işte, ara. Bir de kentte gözle ilgili bir sorun, gözleri etkileyen bir salgın falan. Gerçekten de bir şey bulabileceğimi mi? Hiçbir şey düşünmüyorum diye soludu Naimus. Söylediğimi yap. Dar koridorun diğer ucundaki polis memuru göz ucuyla onlara bakıyordu. Sonunda elindeki kitabı bırakıp gitti. Naimus alçak sesle devam etti. Bir de Kalyanus'un bu son haftadaki ayrıntılı programını istiyorum. Kiminle karşılaştığını, kimlerle konuştuğunu, telefon numaralarının listesini hem özel telefonundan hem de fakülteden. Aldığı mektupları, her şeyi. Kalyanus belki de katili tanıyordu. Belki de dağda buluşmaya karar vermişlerdi. Ya karısı bir şey söylemedi mi? Neymans cevap vermedi. Joyce Noe ekledi. Kolay biri olmadığı söyleniyor. Joyce Noe blok notunu kapattı. Yüzüne renk gelmişti. Size söylemem gerekir mi? Emin değilim. İşkence edilmiş o ceset ve çevrede dolaşan kaçık bir katil. Evet, her şeye rağmen sizden bir şeyler öğrendiğimi sanıyorum. Neimans, İsere bölgesinin topografyasını ve engebelerini aldı, kitabı inceliyordu. Kitabı genç teğmene fırlatıp ekledi. İyi, sen de katil hakkında bir şeyler öğrenmemiz için dua et.